Ayrım 26.
Kanıtlar tersini gösterdikçe rahatsız oluyordu. Yüzüne çorapları kadar koyu renk bir duygu değişikliği yayılmıştı. Ama kaset neşeli konuşmasını sürdürüyordu. Sizden çiçeklerde dinozorları silmek isteği gibi bilinçli bir niyet uyandığına inanmanızı isteyecek değilim. Bu arada söyleyeyim, etobur dinozorlar da kısa zamanda otobur akrabalarına katılıp soylarını tükettiler. Çünkü otoburlar kalmayınca onlar da kendilerine yiyecek bulamaz oldular. Gezegenimizin bu olaylardan bir ders alması gerektiğini de söyleyecek değilim. Küçük, renkli, seksi, kaygısız, barışçıl yani çiçekler gibi olmak, iri, tutucu, çekingen, korku dolu, saldırgan olmaktan yani dev kertenkeleler gibi olmaktan daha iyidir diye iddia edecek de değilim. Hoş, dünyanın er geç onu da öğrenmek zorunda kalacağı bir gerçektir. Ama benim konum bu değil. Bu dünyada yaşamış en iri, en korkunç hayvanların soyunu, kokuların tüketmiş olması da benim konum dışında kalır. Hayır, benim söylemek istediğim çiçeklerdeki kokuların, yani bize parfümlerimizi veren niteliklerin bir yandan çok güçlü oldukları halde, ta başlangıçtan beri niyetleri açısından son derece baştan çıkarıcı olduklarına işaret etmektir. Gül gülden başka bir şey değildir demek, bir aldatmacadan ibarettir. Parfüm temelde çiçeklerin ya da mis kedisi gibi amber çiçeği söz konusuysa, hayvanların cinsel çekiciliğini sağlayan şeydir. Yaratıkların ya da bitkilerin üreme salgılarından çıkarılan parfüm yaratmanın kokusudur. Duyularımıza dünyanın yenilenme gücünü getirir. Bir umut ve zevk mesajıdır. Kilisenin parfümü günahla, pis kokuyu kutsallıkla bağdaştırması boşuna değildir. Hatta söylentilere göre bazı aziz vermişler normal sağlık kurallarını öylesine ihmal ederlermiş ki, şeytanın kendisi bile yaklaşamazmış yanlarına. Kutsallık ünlerini buna borçluymuşlar. Kilise zaman zaman tütsüleri, yağları kabullenmiştir. Lefevre kuruluşu ilk parfüm imalathanesini 1666 yılında Katolik rahiplerden satın almıştır. Kokular tören ve ibadetlerde uzun zamandan beri önemli olmuştur. Ama genel bir bakış bize kilisenin parfüme karşı çıkmak zorunda olduğunu, çünkü parfümün yasak ilişkilerde açık bir davetiye olduğu görüşünü benimsediğini göstermektedir. Biz parfümcüler olarak bu gerçeği de kabullenmek zorundayız. Vücuduna aslan yağı süren Zulu savaşçısıyla pahalı kokular süren çağdaş kadın arasında pek az fark vardır. Biri hayvanlar kralının cesaretini kendine mal etmeye çalışırken, diğeri çiçeklerin o karşı konulmaz cinselliğini kendine mal etmek istemektedir. İkisinin de altında yatan ilke aynıdır. Claude ürperdi. Aslan yağı, bütün bunları tavşan nereden buluyordu? O halde bizim gerçek konumuzu oluşturan şey sihir öyle değil mi? Antropoloji, homeopatik sihri şöyle açıklar. Parfüm kadının çiçekte bulunan cinsel gücü gasp etme aracıdır. Aslan yağı sürünen savaşçı gibi. Bunda da biraz hayal payı vardır. Sihirli aracın kullanımından doğan potansiyel sonuç ayrıntılandırılmadan da olsa kullanıcının bilincine yansıtılmaktadır. Parfümcü cinsel sihirle uğraşan biri olduğuna göre, çalışma alanı romantik hayaller olduğuna göre çok ilkel ve çok coşkun bir alanda faaliyet gösteriyor demektir. Bu alanın kendine göre bir ahengi, bir mantığı vardır. Korkarım bu ahenk ve mantık piyasanınkinden farklıdır. Bu son espriyi irticalen savurmuştu. Claude ister istemez gurur duydu kuzeniyle. Luke döndü, başını iki yana sallayıp güldü. Zeki çocuktur bizim tavşan, hiçbir şeyden de korkmaz. Luke cevap vermedi. Onun kafasında başka şeyler vardı. Bütün gece uyuyamamıştı. Yatırım yapacak parası vardı. Şimdi Morgenstern'de son gülüş vakfına takıldığına göre bir soruşturmaya değerdi. Herhalde paraya ihtiyacı vardı vakfın. Belki karşılığını bir iyilikle öderlerdi. Luke prosunu çiğneyip dikkatle dinlemeyi sürdürdü. Kendini pek kötü hissediyordu. Gözlerinin altındaki halkalar iyice morarmıştı. Evet diye devam etti tavşan Marcel. Dikkatlerinizi bir başka tarih öncesi olayına çekmek istiyorum. 200 bin yıl kadar önce insan beyninin hacmi 3 katına çıktı. Bilim bu ani büyümenin nedenini açıklayamıyor. Bilim adamlarının saptadığı gibi beynin belli bir noktadan fazla, ki atalarımız 200 bin yıl önce o noktaya ulaşmıştı, büyümesi zekaya da etki yapmıyor. O halde beynimizin bu kadar büyümesinin ardında yatan evrimsel amaç neydi? Tavşan sözlerinin etki yapması için duraladı, sonra devam etti. Bence beynin büyümesi belleğe yer kazandırmak içindi. Son deneyler bize belleğin belli sinir merkezlerinde değil, yaygın olarak tüm beyinde bulunduğunu açıklıyor. İnsanoğlu daha uzun yaşamaya başlayınca, entelektüel faaliyetlerinin alanı genişleyince hatırlayacak daha çok şeyi oldu. Yani evinde daha çok dolap bulundurması gerektiği diyelim. Ama işin ilginç olan yönü, yeni dolap alanının o sıra ihtiyaç duyulanın çok üstünde olmasıydı. Hatta bugün gerekenden bile fazladır. Oysa bizler o çağın insanından 3 kat uzun ömür sürüyoruz. Faaliyetlerimiz de geometrik dizi olarak artıyor. Yoksa evrim bizi ileride şimdikinden çok daha uzun yaşayacağımız günlere mi hazırlıyordu? Bellek alanının genişlemesi uzun vadeli bir uzun ömür planının parçası mıydı? Bir ölümsüzlük numarası mıydı? Luke homurdandı. İşte burası olmalı dedi. Birinci sefer atlamışım. Koltuğunda doğruldu. Bu hareket başını döndürdü. 5 ay önce bu söz üzerine Vicks Deniboy'da koltuğunda doğruluvermişti. Toplantıya içgüdüsel bir sezgi sonucu katılmıştı Vicks. Galiba sezgisi boşa çıkmayacaktı. Tavşan devam ediyordu. Bu konularda ancak tahmin yürütülebilir. Ama bildiğimiz bir şey varsa 5 duyumuzdan belleğe en yakın bağlı olan koku almadır. İnsanoğlu yönelimlerinde giderek görselleşmiş de olsa, koku alma organı çok küçülmüş de olsa, belleği uyandırmak konusunda göz, koku duyusuyla asla rekabet edemez. Kokunun çağrıştırıldığı anlar, görsel imgelemin ve sesinkilerden çok daha çabuk ve canlı biçimde ortaya çıkar. Hatta psikiyatristler hastada bastırılmış çocukluk anılarını canlandırmaya uğraşırken parfümden ve kokulardan yararlanmaya başlamış bulunmaktadırlar. Yaşlı adam başını yana doğru eğdi. Tavşan İngilizce konuşuyordu. Luke'ün şakaklarının atışından belli olan tansiyon rakamı her sözü kolayca anlamasına engeldi. Ona göre İngilizce denilen dil ancak çizgi film kahramanlarını seslendirmekte ve spor karşılaşmalarında insanları coşturmakta kullanılabilecek bir dildi. Tavşan devam ediyordu. Koku ölmekte olan bir insanı en son terk eden duyudur. Görme, duyma ve hatta dokunma gittikten sonra ölmek üzere olanlar koku duyularına tutunurlar. Böyle olması biz parfümcülerin çalışma alanının ne kadar önemli olduğunu anlatmıyor mu? Koku en eski anılarımız için bir kanaldır. Bir yandan gelecek yaşamımıza da bizimle birlikte girebilir. Bu arada da insanı keyiflendirir, hayal gücünü körükler, düşünceleri biçimlendirir, davranışı değiştirir. Geçmişle en güçlü bağımız, geleceğe olan yolculuğumuzda en sadık yol arkadaşımızdır. Tarih öncesi, tarih sonraki yaşam hep onun alanıdır. Koku pekala ebediyetin simgesi olabilir. Bu kadarı da biraz fazla diye yorumda bulundu Claude. Luke katıldığını belirtmek için başını sallamak istedi. Ama kafası sıcak, gürültülü bir kanla öyle doluydu ki kendini hafta sonu gecesinde bir diskodaymış gibi hissediyordu. Oynatamadı kafasını. Oysa kasetin sağlığı yerindeydi. Temposunu hiç bozmuyordu. Parfümcülük bilim midir yoksa sanat mıdır diye sonu gelmez bir tartışma var. Bunun önemi yok. Çünkü yüksek düzeylerde bilimde sanatta aynı şeydir. Bir noktada yüksek bilim artık teknolojiden kurtulur. Şiirsel bir alana girer. Yüksek sanatta bir noktada teknikten kurtulup şiirsel alana girer. Parfümcü elbette ki ne fizikçi ne de ressamdır. Ama eğer amaçları yüksekse, hayal gücü özgürse, seçimleri ilham doluysa o da şiirsel alana girecektir. O zaman eskilerin ruh koku duyusuyla beslenir dedikleri zaman ne demek istediklerini de daha iyi anlayacaktır. Bugün sizlere şiirden ve cinsel sihirden söz ettim. Parfüm adlarının buna tanıklık ettiği günler pek de gerilerde kalmış değildir. Çok tutulan bir kokunun adı tabu idi. Sonra büyü, günahım, vampir, kara büyü, Paris gecesi, vahşi gardenya, haydut, çarpıcı, mahrem, aşk iksiri ve el heure bleu, yani mavi saat gibi adlar taşıyan kokular vardı. Bugün ne çıkıyor karşımıza? Vanderbilt, Miss Dior, Lauren ve Armani, yani büyük terzilerin isimleriyle anılan kokular. Dinleyiciler arasında mırıltılar ve şaşkınlık solukları dolaştı. Bu isimler ne şiirsel, ne erotik, ne sihir duyguları uyandırıyor. Bunların uyandırdığı yalnızca ekonomik, zübbelik duygularıyla moda tasarımcılarının kasıntılıkları. yaratma esansını para esansıyla karıştıran parfümler. Adı Bill Bless olan bir kokudan ruh ne kadar besin alabilir? Wonderbilt ve Bill Bless pazarlamacıların bize sunduklarıdır. Marcel sustu. Sanki öfkesini bastırmaya çalıştı. Claude pahalı gri pantolonunun ütü çizgisine bir tokat attı. Oku canlarına tavşan dediği yarı sevgi yarı alayla. Bu arada Luke Pro'yu elinden bırakmış patlamak üzere olan şakaklarına masaj yapıyordu. Wonderbilt ve Bill Bless. Evet ama sizler biliyorsunuz parfümcüler yüreğinizin derin katları arasında kokunun bir otomobil, bir sofra takımı, bir sigorta poliçesi, bir H karışımı olmadığını biliyorsunuz. Parfümün sonu belli bir mamul düzeyine indirgemek muhasebecilerin onu güvenle ele almasını sağlar. Onu sahiplenme, denetleme, esrarengiz ruhun yokluğunda üretme çabaları büyük ve bayağı bir başarısızlığa mahkumdur. Parfümcülük asla imalat sanayine benzemez. Biz parfümcüler büyüleyici, ruhun besleyicisi, kutsal pezevenk ve simyacı olan tarihsel rolümüzü üstlenmekten gurur duymalıyız. Pazarlamacılar diğer eşyaları satmakta başarılıdır. Ama unutmayalım ki insan ruhundaki arılarla kuşları etkileyebilen ancak parfümcüdür. Çiçeklerin ustası, mavi saatin bekçisi odur. Dinozorları da yine o yok edecektir. Dağınık alkışlar, şok içinde mırıltılar, sinirli gülüşler, sonra bitmiş kasetten gelen çıtırtı sesi. İşte bu kadar dedi Claude. İlk dinleyişinden daha kötü olmadığına seviniyordu. Oz büyücüsü. Bana kalırsa Vix Deniboy kendini tavşanla özdeşleştirmiş olmalı. Biri ona bu konuşmadan söz etmiş. O da işte bu herif de benim kadar iri bir tahta kurusu demiş olmalı. Belki tavşanı o kliniğe bu yüzden davet etti. Luke hiçbir şey söylemedi. Kaset diline kıvılcım konmuş kağıttan bir yılan gibi tıslamayı sürdürdü. Claude gerindi, babasına bakmak üzere döndü. Yo, olamaz. Babası masaya yığılmıştı. Yüzü mermer kül tablasının içindeydi. Pro yanağına değmiş, yanıyor. Tavşanın pancarlarının rengine dönüşmüş olan kafada kendine bir delik açıyordu. Claude eğer tepki göstermekte yavaş davrandıysa, bunun nedeni ortalıktaki kokunun ona eski bir yaz gecesini hatırlatmasındandı. Genç karısıyla ikisi bir Cezayir kumsalında el ele yürürken burunlarına bir kuzu çevirme kokusu gelmişti. Kebap ocakları arasından geçerlerken aralarındaki o yoğun aşk duygusu çok güçlü olmasına rağmen çıkan dumanlar yüzünden yıldızları ve denizi görememişlerdi. 4. Kusursuz takodan gelen esinti. Şato karanlık, kahramanlar uykudaydı. Soluklarının sesi sanki havadaki ejderha dumanını yokluyor gibi çıkıyordu. Ne var ki şato bu sefer Concord Eyalet cezaevindeydi. Uyuyan kahramanlar daha kahramanlık göstermeye fırsat bulamadan çevre veya kromozom koşullarıyla bozulmuş kimseler olup havada ejderha soluğu değil gözyaşı gazı arıyorlardı. Dünyanın yuvarlak olup olmadığı umurlarında bile değildi. Rüyalarında demir keskiler, vezne kasaları görmekteydiler. Burada 5 yılı ya da daha fazlasını doldurmuş olanlar, rüyalarını artık renkli değil, siyah beyaz görüyorlardı. Alobar hiç rüya görmüyordu. Binadaki gardiyanlar kadar uyanıktı. Hatta daha bile uyanıktı. Gardiyanlar hafiye dergilerini okurken uyukluyor, yaklaşan Şükran Bayramı tatilinin hayallerini kuruyorlardı. Oysa Alobar yaşlanan vücudunun kokusunu burnuna çekerken bilinci tümüyle yerindeydi. Evet, koklayabiliyordu onu. Mahkumiyetinin 1. yılında hiç yaşlanmamıştı. Vücudu 1000 yıllık ölümsüzlük uygulamalarının etkisindeydi hala. Soluma tekniklerinin dışında diğer teknikleri uygulayamıyordu cezaevinde. Derken günlerden bir gün hücre bankaları bağışıklık hesabındaki fonların tükendiğini, 15 aydır yeni yatırımda yapılmamış olduğunu bulguladılar. DNA teftiş yapılmasını istedi. Alobar'ın hesaplarında rakamlarla oynanmış olduğu saptandı. Adam zimmetine en azından 900 yıl geçirmiş durumdaydı. DNA çileden çıkıp tazminat istemiş olmalı ki Alobar'ın tuzlu biberli saçları bir hafta içinde bir sodyum kayasına dönüştü. Göz altlarına kırışıklar doldu. Kendilerine siperler kazdılar. Telsiz çekip takviye kuvveti istediler. Birileri eklemlerinde çimento karmaya başladı. Demir parmaklıklar ardındaki 3. yılında hızlandırılmış bir yaşlanma sürecini koklayarak, tadarak, işiterek hissediyordu. Kokusu güve gibiydi, tadı bayat sos gibi, sesi Lawrence Welk gibi. Daha o sabah Doktor Palmer tam bir sağlık sigortası sahtekarıydı. Ona, al sen Concord'a geldiğinde yaşının adamıydın demişti. Cezaevi kayıtlarında Albert Berr 46 yaşında gözüküyordu. Şimdi ise iki kat yaşlı gösteriyorsun. Revire gidip muayene olmak ister misin? Yo, iyiyim ben. Ama cildin? Belki yediğim bir şey dokunmuştur. Doktor Palmer başını salladı. Nasıl istersen Albert. Alabar gülümsedi. Kendisine Albert denmesi hoşuna gidiyordu. Einstein laboratuvardan çıktıktan sonra orayı temizlediği geceleri hatırlatıyordu ona. Geriye baktığında hayatı boyunca ne kadar az erkek arkadaşı olduğuna kendi de şaşırmaktaydı. Bazıları bir günde, Alaba'nın 1000 yılda edindiğinden çok arkadaş edinirdi. Pan vardı tabii, eğer insan o ilişkiye dostluk diyebilirse. Şaman vardı, onunla yalnız bir tek kere karşılaşmışlardı. Tibetli sanatçı Fosco vardı, o da çoğu zaman içine kapanık, bilmece gibi bir adamdı. Vicks Denivo'ya gelince Alabar ondan pek emin değildi. Oysa Albert Einstein tam bir dosttu. Bir tür dost. Birlikte bowling oynamış, barda bira yuvarlamış değillerdi ama Einstein ona gerçek bir dost gibi davranıp borç para vermişti. Bazı çok hoş sohbetler de yapmışlardı karşılıklı. İki kişi birbiri hakkında başka hiç kimsenin bilmediği şeyleri bilirse, kimseye de söylemezlerse, o zaman o iki kişiyi dost saymak gerekirdi. Daha bir iki ay önce bir dergiyi karıştırırken Alobar'ın gözüne bir yazı çarpmıştı. Yazı şöyle başlıyordu. Albert Einstein, 18 Nisan 1955'te saat 1.15'te Princeton Hastanesi'nde ölürken son sözlerini Almanca olarak Almanca bilmeyen bir hemşireye söyledi. Alobar kendini tutamayıp gülmüştü bunu okuduğu zaman. Dergi büyük bilginin son sözlerinin tarih açısından kaybolup gittiğini ima ediyordu. Bunu Alabar da kabul etmekteydi. Ama o biliyordu Einstein'ın son sözünün ne olduğunu. Ne sanıyordu bunlar? Einstein ölmek üzereyken birden yatağında doğrulup I eşittir MC küp mü diyecekti? Yoksa kusursuz tako diye mi mırıldanacaktı? Geçen 300 yıl içinde Alabar defalarca intiharın eşiğine gelmişti. Onu oraya sürükleyen umutsuzluk, hatta can sıkıntısı da değil, Kudra'ya kavuşmaya duyduğu özlemdi. Kudra'nın sırf uzun ömür için uzun ömür istemek insanı sınırlayan bir tutkudur. Suçlamasındaki haksızlığı ona kanıtlamak isteğiydi. Bir bakıma Kudra'nın suçlaması doğru olmalıydı. Çünkü Alobar tedbiri asla elinden bırakmıyordu. Sonunda ölmeye ya da en azından maddesel çözülmeye hazır olduğuna kendisi karar verecekti. Bu sevgili vücudu geride bırakmak, polislerin onu elleyip dürtmesine, papazların onun başında yalanlar söylemesine çanak tutmak istemiyordu. Ama son anda bir şeyler oluyor, ona fikrini değiştirtiyordu. Maddesel çözülmeyi başarabileceğinden neredeyse emindi. Tekrar maddeleşeceğinden pek emin değildi. Kudra geri dönmediğine göre herhalde dönüş imkansızdı. Kudra'nın öteki tarafta kendi isteğiyle kaldığını düşünmesine, kendisinden şüpheye düştüğü bazı ender anların dışında egosu izin vermiyordu. Ne olursa olsun Alobar sonunda o hayalet ekspresine binecek, eski laboratuvar takımlarını onarıp kendine biraz K23 yapacaktı. Öteki tarafa vardığında buram buram parfüm kokması şarttı. Kudra onu tanısın diye. Demek önce malzemeyi toplamalıydı. Bu iş vişneli turta pişirmek kadar kolay değildi. Aradığı tür ağaç kavunu pek az bulunuyordu. Kaliteli yasemin yağı ondan bile kıttı. Pancar poleni hiç yok gibi bir şeydi. Her yılın belli birkaç haftasında birbirlerinden pek uzak yerlerde bulunurdu. Malzemeyi toplayıp bir araya getirdiğinde de yolculuğu ertelemek için mutlaka bir başka neden buluyordu. Son sefer de böyle olmuştu. 1953'te Eisenhower yıllarıydı o zamanlar. Her şey pek yavaş gidiyordu. Eisenhower yılları öyle yavaştı ki bir dağın doruğundan düşseler saatte ancak 10 mil hızla giderlerdi. Ağır giden bir gemi gibiydiler. Amerika tekrar canlanana kadar pek çok asker tıraşlı mehtabın gelip geçeceği kesin gibiydi. Alabar yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Limestone Mondana dışında bir kaplıcanın sahibi ve yöneticisiydi. Bu sayede mineral kaynakları hep elinin altında bulabiliyordu. Sıcak banyolar, unutmayın ki ölümsüzlük sürecinin bir gereğiydi. Kırsal Montana'da Pan'ın parçalanmış ruhu da rahat ediyordu. Kır kurdunun parçalanmış ruhuyla birlikte vahşi batıyı dolaşıp durmaktaydı. Ara sıra Pan'la kır kurdu bir taraftan esiyor, artık rüzgar gibiydiler. Bir şeyleri kıpırdatıyor, kır kurdu yaramazlığın elçisiydi. Kaplıca müşterilerinin havluları burunlarına tutmasına yol açıyorlardı. Pan'ın kokusu hala bir felaketti. Ama Pan cezaevine ziyarete gelmeyeli epey zaman olmuştu. Eğer Eisenhower yılları alobarı bile sıkıyorsa Pan'ı nasıl etkilediğini artık siz düşünün. Eğer Pan'ı tümden silip mahvedebilecek bir tek şey varsa o da bu Puritan Eisenhower kasıntılarının iskambillerini karıştırıp savunma anlaşmalarını tartışmalarıydı. Bugünler yüreği kuvvetli olanların günü değildi. Alobar eğer o adımı atıp uzun ömür alışkanlığından vazgeçecek ve sevgili Kudrasının yanına gidecekse ya da Reni ya da Kudrayla Reni'nin yanına gidecekse 1953 bunun en uygun zamanıydı. Montana'ya saçlarını simsiyah boyayıp gelmişti. Zamanla yavaş yavaş doğal tuz biber rengine dönmesine izin verdi. 1000 yılda o da birkaç numara öğrenmişti elbette. Ama aradan 50 yıl geçince komşu çiftçiler arasında yine de bir merak uyandırmaya başlamıştı. Yine aynı sorun. 1031 yılında Konstantinopol'dan kaçmasına yol açan sorun, yola düşme zamanı geliyordu. Alobar gizlice New York'a ağaç kavunu ve yasemin ısmarladı. Sağa sola sorup Minnesota pancar tarlalarının birkaç haftaya kadar hazır olacağını öğrendi. İlk partiden sonra bir damla bile K23 yapmış değildi ama yine yapabileceğinden emindi. Minnesota'ya doğru yola çıkmasına 2 hafta kala Reader's Digest'ta çıkan bir yazı dikkatini çekti. Princeton Üniversitesi'ndeki genetik uzmanları insan ömrünü 2 katından fazlaya çıkarabilecek bir keşfin eşiğindeydiler. Yazının sonunda deneyler olumlu sonuç verirse herhalde Beyaz Saray bu işe el koyar, devlet yöneticilerine öncelik tanınmasını sağlar deniliyordu. Ne de olsa araştırmalar devlet fonlarıyla yürütülmekteydi. Alobar'ın telaşa kapılmasında şaşılacak bir şey yoktu. Aykın, John Foster Dulles'in ve Richard Nixon'ın ebediyen kalıcı olmasını siz düşünebiliyor musunuz? Eisenhower yıllarının sonsuza kadar sürmesini gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Bu korkunç düşünceler onu harekete geçirmeye tek başına bile yeterdi. Ama 900 yıl önce Lalo adlı Nampa'ya verdiği söz Alabora pancar tarlalarına yapacağı geziyi ertelettirdi. Sağlık merkezini sattı. Son metresini terk etti. Einstein'ın odacısı olmak üzere Princeton'a doğru yola çıktı. Günün birinde demişti Lalo, ölümü yalnızca zeka yoluyla yenmek isteyen insanlar çıkacak. Sonra eğer bu adamlar ölümsüzlüğe, daha doğrusu sahte ölümsüzlüğe ulaşırlarsa, çünkü gerçeğine ulaşmak için kalbin ve ruhun da gelişmesi şarttı. İnsanlar için korkunç kötü olayların yer alacağını söylemişti. Princeton genetik uzmanları Lalo'nun kehanette bulunduğu sahte ölümsüzler miydi? Alobar bunu anlamak için genetik uzmanlarının laboratuvarları ve ofislerinin bulunduğu İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde hademe yardımcılığı işini kaptı. Ona verilen iş kalorifer kazan dairesindeydi. Ama hademeye rüşvet verdi, uzmanların bulunduğu tarafın temizlik işlerine atandı. Beyaz Saray'la Pentagon'un konuya ilgi gösterdiğini kanıtlayan yazışmaları görür görmez işi sabote etmeye koyuldu.